Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacekan'la Mektuplar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı bir gün diliyoruz. Umarız programımız faydasını sizlere anında gösterir. Kıymetli Hocam Profesör Doktor Süleyman Derin'in İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat-ı Rabbani isimli eserinden okuduğu mektuplarla inşallah hayatınızın bu anında, bizleri dinlediğiniz bu anlarda güzel mesajlarla dolu bir an geçirirsiniz diyoruz efendim. Kıymetli Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk diyorum. Ben de bu güzel temennilerinize katılıyorum hakikaten. Bütün amacımız kıymetli dinleyicilerimiz, muhterem Numan Bey kardeşim, şu okuduğumuz mektuplardan istifade etmek. Yoksa yani hani... Evet. Boşa vakit geçirmek, insanları oyalamak için olmasın inşallah bu okuduklarımız. Önce i̇nşallah. Kendimiz, sonra bütün dinleyenlerimiz etkilensin ve amele dönüşsün. Çünkü amele dönüşmeyen ilim bir insan için vebaldir. Öyle diyor İmam Gazali Hazretleri. Hadiste geçtiği üzere diyor, ilmi olan alimin cezası cahilden fazla olacak. Çünkü cahil bilmediği için yapmadı. İyi, güzeli veya günahtan kaçamadı, haramdan kaçamadı. Ama alimler ve bilenler bildiği halde yapınca daha çok vebale, günaha giriyorlar. Hı hı. Tasavvufun zaten bütün amacı
pratik uygulama.
Duyduğumuz her şeyi tabii hayırlı güzel,
hayırlı ve güzel
Kur'an ve sünnete uygun olan manasına söylüyorum. Yoksa duyduğumuz her şeyi soğuktan değil yani. Anında uygulamak.
Evet.
Ya. Bu da tabii kolay olmuyor. Yani kibirden kaçmak, ucuptan kaçmak, efendim insanları küçük görmekten uzak durmak, gıybetten değil mi? Şükürsüzlükten, nankörlükten. Bugün bütün bu problemleri en üst seviyede yaşıyoruz. Çünkü evet. Okuyoruz da ilmimiz artıyor. Herkes bugün üniversite mezunu. Geçen çok güzel bir İngilizce bir şey okudum. Everything is perfect but no one is happy.
Yeah.
Her şey mükemmel.
Ama kimse mutlu değil.
Ama kimse mutlu değil.
Değil mi?
Ya nedir bu Allah aşkına bu hastalık? Herkes okumuş, herkes eğitimli, herkes üniversiteye gireceğim diye Türkiye'de müthiş bir yarış içinde. Ama kime halini sorsan bin bir türlü şikayet. Havadan şikayet, sudan şikayet, maaşlardan şikayet, sağlıktan, ondan, bundan, şundan. Yani tarihin hiçbir döneminde bu kadar mükemmel bir şey yaşamadık. Şimdi en orta halli bir insan bile Osmanlı padişahlarından 100 katlı daha lüks yaşıyor.
Evet.
Yani Kanuni Sultan Süleyman at sırtında gitti Viyana'ya belki bir kere. Biz uçakla kaç kere gittik? Hem de 10 kilometre yükseklikte bir sandalye üzerinde sıcak bir çay içerek, düşünebiliyor musunuz?
Evet.
Akıl almaz bunu yani. Buna rağmen ama kime sorsanız herkes fakirlikten, herkes yoksulluktan, ondan bundan şikayet ediyor maalesef. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Yani şuradan geldik, tasavvuf tamamen duyduklarımızı anında pratiğe dökmek ve böylece ilmi amele bir merdiven yapmak.
Evet.
Bugün maalesef bunu kaybettik. İnsanlar bu belki üniversite sistemi Türkiye'de biraz yanlış olduğu için herkes test çözer gibi
evet.
Dini öğrenmek istiyor. Yani ama bu sadece bilgi meselesi değil.
Evet.
Aynı zamanda amel meselesi.
Çok evet. Önemli bir husus hocam aslında. Bugün belki de birçok insan tarafından tasavvufun yanlış anlaşılmasına da olan yani sebep olan şey bu. Çünkü insanlar hep böyle teorik kısmına bakıyorlar. Diyelim ki tasavvufu inceliyor. Hani uygulamaya bakmıyor. Gelip tasavvufu hayatında uygulayan kişileri incelemiyor. Sadece kitaplardan öğrendiği kadarıyla bir de nefis devreye girince en fazla işte murakabeye bakıyor. Belki işte ya bu hani işte tefekkür mevt diye ona bakıyor. Onlar da yanlış anlıyor. Yanlış anladıktan sonra da tasavvuf bunlardan ibaret sayıyor. Ondan sonra da tasavvufa cephe de almaya başlıyor. Halbuki hayatımızın her anı, her şeyini tasavvufa göre düzenlesek aslında ehli sünnetin pratiğe geçirilmiş hali olduğunu anlayacak insanlar.
İşte aslında öyle ama insan bilmediğinin cahilidir. Bir de belki bu murakabe, rabıta konularında şimdi ilim, bilim hep gelişiyor, psikoloji
evet.
Gelişiyor. Bundan mesela 500 sene önce Yüce Rabbimizin işte Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği parmak uçlarınızı dahi tekrar yaratmaya kadiriz ayetini. O gün farklı anlıyorduk.
Evet.
Nasıl anlıyorduk? Yani Allah-u Teala ayak ucundan, parmak ucu, ayak parmaklarımızdan, el parmaklarımıza kadar bizi aynen yaratır gibi düşünüyorduk.
Hı-hı.
Halbuki bugün ilim gelişti ve baktık ki parmak izlenen bir şey var.
Evet.
Her insanın parmak uçlarında kendi özel kimliği var. Şimdi anladık ki Rabbimiz bu parmak izlerimizi de aynen yaratacak. Herkesin farklı şekilde. Şimdi bu ruhla alakalı efendim araştırmalarımız az. Halbuki sufiler bir ömür boyu ruhla alakalı tefekkür yapıyorlar. Yani işte ruhun değişik halleri, nefsin değişik halleri, nefis midir, ruh mudur, gelen melek midir, cin midir? Bunları tefekkür ede ede çok ciddi bilgi sahibi olmuşlar. Ve bu bilgileri uyguladıkları için Tabii görünmeyen bir alemden bahsediyoruz. Dışarıdan bakınca yanlış anlaşılıyor. Yani onların yaptığı şey gözükmüyor tam olarak, anlaşılmıyor niyetleri. Böyle olunca yani insanlar tekfir etmeye, bilmem işte bu bidattır, şudur budur demeye başlıyorlar. Halbuki ruhun acayip güçleri var. Nasıl bu insan bedeni, insanın eli, insanın beyni ne kadar harika yaratılmış. Yani hakikaten muazzam bir bedenimiz var ki,
evet,
belki biz şu beynimizin bile %5'ini %10'unu ancak kullanıyoruz. Öyle Allah beyin vermiş ki. Beyin sadece dış kapındaki hücreler ve her bir hücre 1000 ila 10 bin bağlantı kuruyor diğer hücrelerle. Bunları bir çarpın. Samanyolu galaksisindeki bütün yıldızları toplasanız bir insan beynindeki hücreler kadar, o iletişim kadar yıldız sayısı bile yok. Ne kadar dehşet bir yaratılışımız var.
Evet.
Bunu kullanmayı bilmiyoruz. Araştırmamışız. Eski bilgilerle kaldığımız için de yeni gelişmelere çok karşı oluyoruz maalesef. Halbuki birazcık araştırsak, bırakın yani ruh ki Rabbimizin emir aleminden gelmiş. Bu beyin bile, beynin şeyini geçen söylemiştim belki Numan Bey, burada bahsettim bilmiyorum da, beynin neden oluştuğunu biliyor musunuz? 1 litre saf su, 130 gram protein, 120 gram yağ, 20 gram tuz, 15 gram şeker.
Yeah.
Şuna bak ya, ne kadar basit bir, herkesin mutfağında olabilecek değil mi? Mutfakta, evet, olması ki Üsküdar'dan, Sakatatçı'dan,
evet,
5 lirayı bile tutmaz hepsini alsanız, 5 lirayı bile tutmayan bir malzemeden Rabbimiz öyle harika bir şey yaratmış ki, diyor ki sanki bize, ey insanoğlu, eğer benim varlığımı kabul etmiyorsanız buyurun, bir kilosu işte yarım, 1,5 kilo da, hepsi toplam 1,5 kilo yapar ancak.
Evet.
Şeker, tuz, işte protein, yağ, alın bakalım, hadi buradan bir şey üretin. Hiçbir şey üretemiyoruz. Ama Yüce Rabbimiz o kadarcık bir ucuz malzemeden belki şu kainattaki varlık aleminde, yani yaratılmış alemdeki en değerli uzvu yaratıyor. Düşünen, kendinin farkında olan, aletler yapan, uçaklar yapan, gemiler yapan, kendisinden bilmem kaç yüz kat daha ağır ve vahşi hayvanları evcilleştiren bir beyin ortaya çıkıyor.
Evet.
Demek ki yani biraz düşünsek neler öğreneceğiz de ruhla alakalı. Evet. Bunu sufiler yapmış. Kötü mü yapmış? Bence iyi yapmışlar. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar tabii değişik ilim sahaları oluşmuş. Kimi tefsirle, kimi hadisle uğraşıyor. Hadisle uğraşan bir insan mesela, o ravinin bütün hayatını biliyor. Sen bilmezsin belki. Ama o hadisçinin görevi bütün ravileri tanımak. O ravi bu raviyi görmüş mü? Aynı dönemde mi yaşamışlar? Yani biz duysak hayret düşer. Ya deriz, bu adam nasıl tanıyor o kadar raviyi? Aynen bir hadisçinin yaptığı bu ihtisas nasıl makbulse, sufiler de ruhun değişik hallerini, efendim makamlarını, değişik zamanlardaki değişim reaksiyonlarını, hepsini, ömürlerini vermişler bu işe. Ve bu bilgi aktarılmış yani şeyhten şeyhe, şeyhten şeyhe aktarılmış.
Evet, evet, evet.
Hatta İmam Rabbani diyor ki, nispet diyor gittikçe güçlenir. Hani biz genelde şöyle, bizde bir anlayış vardır. Bismillah. Deriz ki yani evvelden çok büyük şeyhler vardı ya falan. Tam tersi diyor. Evvelden büyük şeyhler vardı şüphesiz ama bu diyor tasavvuf nispeti de giderek güçlenerek, katlanarak büyür. Hatta diyor Sibevehi örnek veriyor. Sibevehi biliyorsunuz Arap gramerinin kurucusu. Onun zamanındaki diyor belki toplasanız bütün grameri 5-10 sayfalık bir küçük fasikül bile yapmazdı.
Evet.
Bugün Arapça gramer o kadar gelişti ki ciltler dolusu gramer kitapları var.
Evet.
Belki bugün Aristo'nun, işte büyük filozofların bildiği o matematik bilgisini ilkokula giden çocuğumuz da biliyor. Niye?
Evet.
Çünkü bilgiler katlanarak gidiyor. Tasavvuf da böyle.
Evet.
O yüzden bugün de ruhla alakalı, nefisle alakalı, efendim ve diğer insanın psikik halleri, görünmeyen haller. Çünkü tasavvuf hem batın ilmi demek. Batın ne demek? Görünmeyen gizli ilim demek. Biz ne diyoruz? İlmi zahir.
İlmi batın.
İlmi batın diyoruz. Evet. Zahir ilmi hepimizin gördüğü, yani el, ayak, abdest, görünen uzuvların ilmi. Halbuki batıni ilimler kalbin, ruhun, görünmeyen alemdeki hareketlerinin ilmi. O yüzden tasavvufun hakikaten kıymetini iyi bilmek lazım. Bugün insanlar bunun maalesef farkında değiller.
Evet. Hocam beraber katılmıştık Manevi Danışmanlık Kongresi diye. Burada belki hatırlıyorsunuzdur, insanlar diyor psikolojide diyor artık 1800'lü yıllarda psikolojiyi bir bilim dalı haline getirebilmek için dini ötelemeye, hatta reddetmeye başladılar bilinçli olarak. Yani Baktılar ki önlerinde bir tek rakip var. Psikolojinin rakibi din. Din anlamda da telkin verenlerin hepsini işte gerici, yobaz diye ilan edip onları tamamen reddedip psikolojik çıkarımlar yapmaya çalıştılar.
Ama şöyle diyelim Numan'cığım, orada güzel bir yorum yapalım. Bu Batı aleminde ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü Batı alemi ruhla alakalı, nefisle alakalı yanlış bilgilere
evet.
sahipti.
Evet.
Mesela diyor ki Hristiyanlar, bir insan dünyaya günahkar gelir. Yani şu doğan 6 aylık tertemiz yavrucuk günah işleyerek gelmiştir. Günahkardır. Ruhu kirlidir. Esasında batıdaki çıkan psikoloji Hristiyanlığın bir maalesef Hristiyanlık vazifesini yapamadığı için.
Evet, tepki olarak.
İnsanın ruhuyla alakalı. İnsanın, yani daha yakın zamana kadar batıda cin çıkaracağız diye adamları öldürmüşler. Ateşlerde insanlar yapmışlar cadılı, büyücü diye. Cin çıkarma, şeytan çıkarma seansları düzenlemişler daha yakın zamana kadar.
Evet.
Tabii ruh ve bedenle alakalı bilgileri eksik ve yarım.
Evet.
Mesela diyor ki Hristiyanlar, ruh bedenin ihtiyaçlarını vermezseniz iyi Müslüman olur, yani iyi Hristiyan olursunuz diyelim.
Hı.
Yani diyelim ki evlenmezseniz, bekar kalırsanız dengeniz çok iyi olur. Az yerseniz çok iyi olur. Halbuki tam tersi. Allah bize bu ihtiyaçları vermiş ki
evet.
tatmin olsun diye. Yani tabii helal harama dikkat ederek ölçüşünce. Şimdi Hristiyanlar bunu denemişler asırlarca. İşte rahibeler var, rahipler var değil mi? Ömür boyu bunlar bekar yaşıyorlar.
Evet.
Hepsinin psikolojisi bozulmuş. Çünkü Allah Teala bizi aile içinde yaşayacak şekilde yaratmış. Genlerimizde aile evet. Yaşantısına özlem var. Şimdi aile hayatını yasaklamışsın din adamlarına. Şimdi bu din adamı Allah aşkına hangi psikolojiyle insanlara vaaz edecek? Eşi yok, çocuğu yok. Hani derler ya, bizde çok güzel bir söz var.
Evet.
Bekara karı boşamak kolay gelir. Şimdi mesela bu papaz efendiye birisi gitse dese ki hanımla kavga ettik dese herhalde boş eder. Niye? Kendi hanım olmadığı için evet. empati yapamaz. Çocuğuna çıkar dese birisi, bir papazın verdiği cevap yok.
Evet.
Tecrübeli. Yani çocuk sabaha kadar ağlıyor dese, buradan hadi bir latife olsun. Geçen bir arkadaşım geldi. Dedi ki ya sizin oğlan bizim kızı vurmuş dövmüş deyince ben de şöyle cevap verdim. Dedim ya onlar beni de dövüyorlar. Kusura kalma dedim. Latife şekilde hallettik işi. Empati yaptık.
Evet.
Yani oğlan çocuklar biliyorsun babaya da saldırır. Yani ufak tefek küreş müreş olur. Şakalaştık, ayrıldık. Şimdi bir papaz nasıl cevap verecek merak ediyorum. Çocuğu olmamış hayatta. Hiçbir gece uykusuz kalmamış çocuğun hatırı için. Çocuğunu hastaneye götürmemiş. Şimdi hatta geçenlerde çok ilginç, çok acıdır. Bir böyle belgesel seyrediyordum bu papazların hayatını ve merak ediyorum rahipleri nasıl yaşıyorlar diye. Adam diyor ki yani rahip, yani manastırda ömür boyu evet. ibadet eden adam. Babam haber gönderdi diyor. Aşağı köyde diyor.
Evet.
Oğlum ölüyorum, gel seni bir göreyim. Bak adamın sapıklığına bakar mısınız Allah aşkına? Gitmedim diyor. İsa'yı bırakıp da gidemedim.
Ya bir şeymiş gibi anlatıyor.
Yani bana. Allah aşkına İsa'nın babası ölüyor. Gel oğlum bir kere yüzünü göreyim dediği zaman bir Müslüman ne yapar? Uçarak gitmez mi babasını göreceğim diye? İşte dinimizin güzelliği burada. Bu babanızı ziyaret aynı zamanda ibadet oluyor.
Evet.
Sıla-i Rahim oluyor. Babaya itaat, baba duası, peygamber duası oluyor. Şimdi böyle bir dinlerde babayla kavga etmeyi, babayı ölürken bile yalnız bırakmayı takva zanneden, ömür boyu insanı manastıra hapseden, onun duygularını olur düşünün artık değil mi? Ve bu yüzden bu insanlar tabii ki acımasız oluyor biraz. Farkına varmadan yani. Hani bizde bir söz vardır. Çocuğu olmayanın merhameti olmaz derler de.
Evet.
Bu orada hakaret yok esasında. Çocuğu olmayan bir insan merhamet göstermesini bilemez manasını söylemiştir. Evet. İşte çocuğu yoksa kadın çocuk nasıl tutulacak? Onu bilemez. Yani sarsmadan efendim belinden tutacaksın falan filan. Bunları bilemez o manada ya, yani.
Bileylenmemiş bıçak gibidir. Çocuğu aynen olan öyle. Bileylenmiş bıçak gibidir.
Tabii o,
daha ince, daha hassas, tabii. daha keskin merhameti
sahip. Aynen öyle. Şimdi öyle olunca yani batıdaki psikoloji çıkmasının sebebi bir mecburiyetti.
Evet.
İnsanlar Allah'ı arıyor, kendini tanımak istiyor ama ellerindeki rehber yanlış.
Evet.
Şimdi siz bir kompütür aldınız, bir cep telefonu aldınız. Size yanlış bir başka bir efendim aletin şeyini verdik, rehberini.
Evet.
Ne yaparsınız? Biraz denersiniz, denersiniz. Olmadı. En son dersin kardeşim bu rehber yanlış. Atarsınız çöpe. Sıkıntı nerede bizde şimdi? Biz diyor ki bizdeki laik ve şey kesim, seküler kesim. Kardeşim din batıda işe yaramamıştır. O zaman biz de bunu ilga edelim. Ya kardeşim
evet.
senin dininle o din arasında acayip farklılıklar var. Gazali'de güzel bir teşbih var. Tabi onlar Arapça'da bu hani kabak bitkisi var ya, bal kabağı bitkisi.
Evet.
Onun adı da ağaç. Yani kabak ağacı diyelim.
Kabak ağacı.
Selvi de ağaç. İkisi de şecer diye geçiyor Arapçada. Şimdi diyor ki kabak baharda yazın. Şöyle biraz yaprakları böyle büyük büyük olur ya böyle kabağın.
Evet.
kocaman kocaman olur. Ey Selvi diyor, ben de senin gibi ağacım diyor. Selvi ağacı diyor ki tamam ağaçsın ama diyor sonbaharda görüşürüz diyor. Şöyle sert sonbahar rüzgarları esmeye başlayınca, hele de kış geldiği zaman, sen mi ağaçsın ben mi ağacım ortaya çıkar. Şimdi Selvi ağacı yaz kış yeşilliğini kaybetmez. Dimdik ayaktadır. Ama tabii kabak bitkisi, biz ağaç demiyoruz Türkçe'de ama Arapçası ağaç, sonbaharda yapraklarını döker, tamamen yok olur.
Evet.
Şimdi onların elindeki rehber tamamen yanlış bir rehber. Batı bunu 1000 sene denedi. Baktı ki başı beladan çıkmıyor. Evlenen boşanamıyor. Boşanan evlenemiyor. Böyle saçma bir sistem. Sağa tokat atarsanız mahkemeye gitme hakkınız yok. Bir de sol döneceksiniz. Bir de adam sola tokat atacak. Hristiyanlığa göre böyle. Bakıyor ki Batılılar bu iş olmayacak. En son sekülerizmi, laikliği icat ediyorlar.
Evet.
İslam'la alakası yok. İslam'da her şey adalet. Yani İslam'da kısas hakkınız var değil mi? Size zulmetti mi? İntikam alma hakkınız var.
Evet.
Affederseniz o fazilet ayrı konu. Şimdi böyle bir din uygulanamaz olduğu için insan psikolojisiyle alakalı verdiği bilgiler de yanlış. Bedenle alakalı verdiği bilgiler de yanlış. Batı bunu attı başından, kurtuldu. Bizdeki laikler de maalesef onlara baktılar. Halbuki bizim İslamiyet'te, dinimizde evlilik teşvik ediliyor.
Evet.
İnsan ruhunu ve sağlığını koruyacak her şey İslamiyet'te teşvik ediliyor.
Evet.
Bekarlık teşvik edilmiyor. Niye? Bekar bir insanın ruh sağlığı bozulur. Geçen bir araştırma okumuştum. Evliler bekarlardan daha uzun yaşıyor. Sebebi ne biliyor musun? Çünkü eşler birbirlerinin sağlıklarına zarar verecek iş yapmasına engel oluyorlar.
Evet.
Mesela bir erkek sigara içse, hanımı sabah akşam bırak artık şu sigarayı, ciğerlerini harcama diye ona şey yapmaz mı? Tavsiyede bulunmaz mı? Ne bileyim, veya bir erkek sağlıksız bir gıda tüketse, eşi bırak bu zararlı demez mi der. Aynı şey hanım başında geç. Hanım da biraz sağlığa aykırı bir şey yapsa eşi ona sahip çıkar. Böylece kontrol olduğu için, otokontrol, birbirinin kontrol olduğu için eşler arasında hayat dahi uzuyor. En azından bir insan, mesela çok bir şeye kızdınız, üzüldünüz, eşinizle paylaşıyorsunuz.
Evet.
Dertler paylaşıldığı için azalıyor mesela. Hristiyanların böyle bir şansı yok. Papazların. İşlerini atıyorlar. Attıkları bu işi, intikamını, öfkesini belki halktan çıkarıyorlar. Acımasızca işkence yapıyorlar. Cin çıkarmaya kalkıyorlar. Adamı öyle dövüyorlar ki cin çıkarsa, adam ölmese cin çıktı diyor. Ölürse demek ki cin de öldü falan gibi abuk sabuk hayalleri var. Yani biz maalesef kabak ağacına bakıp, yani kabak bitkisine bakıp Selvi'yi anlamaya çalışıyoruz. Halbuki ikisi de çok farklı konumdalar. İslamiyet çok üstün bir din. Hele tasavvufumuz var ya, insan ruhunu, bedeni, her şeyin hakkını veriyor.
Evet.
İmam Rabbani diyor ki, tasavvufta diyor, yani nakşilikte özellikle, bedenin diyor asli ihtiyaçları zühde aykırı değildir. Yani bir insanın helalinden evlenmesi, helalinden kazanıp beslenmesi,
evet,
helalinden alışveriş yapması, bunlar diyor takvaya, zühde aykırı değildir. Daha ne olsun Numan Bey? Bütün diğer mistik hareketlerde bunların hepsi haram.
Değil mi?
Dindar adam çekilir bir mağaraya 8 sene 10 sene, oradan buradan sadaka toplar, çalışmaz. Yani halkının başına bir bakıma yük olur falan filan yani. O yüzden biz dinimizin kıymetini bilelim. O mektuba giremedik.
Evet.
Giriş uzun oldu biraz.
Evet. Ama işte şimdi, buyurun, mesela hocam, bu psikolojide iflas etti diyorlar artık. Yani baktılar ki beyinle alakalı değil, bu ruhla alakalı. Şimdi yavaş yavaş dine de yönelmeye başladılar. Hristiyanlığa bile yöneliyorlar ama bizim ülkemizde
daha çok
de,
da Budizm'e yöneliyorlar.
Bizim ülkemizde de İslam'a yönelmeye başlayacaklar gibi geliyor bana. Şöyle, çünkü yaz danışmanlığı deniyor. Yaz danışmanlığı en iyi kim yapıyor? Yani Müslümanlar yapar. Çünkü bir ölenin ardından hani onun ölmediğini, çünkü güzel.
Şöyle bak, şimdi falan, bir yakınınız öldü.
Evet.
Psikologseniz psikolojisine cevap verebilir ki. Verdiği cevap çok sınırlı yani.
Evet, evet.
Tek söyleyeceği şudur: acıya alış der. Acıyla yaşamaya alıştır. Biz ne deriz?
Evet.
Ya kardeşim, niye üzülüyorsun ki? Senin baban salih bir insandı. Bak ya, arkasından senin gibi salih evlat bıraktı.
Evet.
Yarın cennette buluşacaksınız. Hadi bir çocuk, bir kadının çocuğu öldü. 6 aylık bir bebeği öldü.
Evet.
Hangi psikolog onu tatmin edebilir ki? Ama diyor ki dinimiz, o senin yavrucuğun diyor, şimdi cennete bir ağaca kondu. Diyecek ki ya Rabbi, annem girmezse, hatta cennetin kapısında bir ağaç varmış.
Evet.
Ben de girmem. Şimdi bunu duyan bir annenin psikolojisini düşün, ne kadar rahatlar değil mi? Evet, evet, tamam, çocuğu ölmüştür, çok acı çekiyor ama
ya bir rahatlatır.
En azından cennette yavrusu onu bekliyor.
Evet.
Onu merak eder yani. Acaba yavrum nasıl büyüdü, gelişti falan. Cennette nasıl karşılaşacağız? O hayallerle yaşar.
Evet.
Acısı çok azalır. Şimdi dinimiz hakikaten her konuda, hele sufiler bu tarafı daha da bir iyi güzellik geliştirmişler. Evet. Bunun ama maalesef hazinenin farkında değiliz. Bu hazineyi bırakıyoruz. Yani Batı'nın böyle sapık psikologları var değil mi? İşte Freud gibi mesela. Evet. İnsanın tamamen böyle kaos diye tarif ediyor. İnsan bir kaostur.
Evet.
Yani kötüdür. Onlardan almış. Hristiyanlıktaki bu asli günahtan almış.
Evet, evet.
Adam günahkar doğarsa babasından, anasından, ona göre günahkar da yaşar yani. Bütün motivasyonları kötüdür. Ya kimse kimseye bedava iyilik yapmaz. Herkes bencildir.
Evet.
Ruhu tamamen inkar ediyorlar. O nefsi emmare dediğimiz kötü nefsi öne çıkarıyorlar. O yüzden Batı'daki psikoloji anlayışında da insan kötüdür. Yeni yeni işte insan iyidir diyen psikoloji akımlar var ama bunlar hep gözleri kapalı bir kör amanın el yordamıyla yol bulmasına benziyor.
Evet.
Ya bizim elimizde fener var.
Bir
bizim elimizde
açsalar.
Büyük böyle projektör var. Açtığın zaman bütün alem aydınlanacak kadar güçlü bir elektrik kaynağı var.
Evet.
Biz bunu bırakıyoruz. Batı'daki amaların elindeki mum ile onların peşinden gitmeye çalışıyoruz.
Maalesef.
Maalesef. Her sahada böyleyiz.
Elimizdeki altının kıymetini bilmiyoruz. Batı'nın belki de başkalarının parlak tenekesini aldanıyoruz.
Eğitimde böyleyiz. Psikolojide, sosyolojide, onunla bununla. Adamlardan kitap tercüme edip onlarla insanı tanımaya çalışıyoruz. Halbuki bizim tasavvufi eserler, İhya Ulumuddin, Mesnevi, Marifetname, Ruhul Beyan Tefsiri, o kadar harika bilgiler veriyorlar ki insan ruhuyla alakalı.
Evet.
O bilgileri başka hiçbir yerde bulmanız mümkün değil.
Geçen Mesnevi hocam, adam yabancı dilde çevirmiş. Yabancı dildeki tercümesiyle okumuş ve çok etkilendim diyor. Filan yazarın düşünürden aldığı, işte Mevlana Celaleddin Rumi'den aldığı düşüncelerden çok etkilendim diyor. Yani o düşünceleri biz kendi asli dilimizde birebir yaşamış insanlarız.
Yani birkaç dil de giriyor araya. Yani Türkçeden, işte Farsçadan Türkçe tercüme edilmiş.
Başkasının anladığı dilden anlıyoruz.
İngilizceye yani. Bu kardeşimiz de Türk olduğu halde İngilizce okuyor, etkileniyor.
Etkileniyor.
De düşünün ki kendi dilinde Farsçayla okusak, kendi kültürüsünü okusak ne kadar çok etkileniriz.
Evet.
Ama inşallah her şey geç değil. Elimizdeki hazineler hala bizleri bekliyor. Sadece biraz elimize bir çapa alıp 5-10 santim toprağın altını eşelesek altta bitmez tükenmez hazineler yatıyor. İnşallah. Temenni edelim ki Numan Bey kardeşim, biz de bu İslam'a ve tasavvufa bu açıdan da yaklaşalım. Günlük sıkıntılarımızı, manevi problemlerimizi, psikolojik sıkıntılarımızı inşallah ilahi kitabımızdan giderelim.
İnşallah hocam. Ve 177. mektubu okumaya başlayalım inşallah hocam.
Bismillah.
Cemalettin Hüseyin el Bedahşi'ye yazılmıştır. Ehli sünnet vel cemaat görüşleri doğrultusunda akideyi düzeltmeye teşvik.
Demek ki o zaman da ehli sünnet vel cemaat akidesi saldırıya uğramış.
Evet.
Hindistan coğrafyasında. Bugün de aynı şeyi yaşıyoruz çok yoğun bir şekilde. Yani neredeyse bütün ilahiyat fakülteleri, Allah razı olsun değil mi? Nizamül Mülk kurmuş medreseleri.
Evet.
Ta Gazali döneminde.
Evet, evet.
1100'lü seneler. Kaç sene, 900 asır, 10 asırdır İslam'a hizmet etmiş bu müesseseler. Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesini kurmuş. Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesi orta, dengeli akide.
Evet.
Aşırılıklar yok. Ama maalesef bugün yani o medreselerin devamı olan ilahiyat fakültelerinde bile Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidelerine ters görüşler çok yaygınlaşmaya başladı. İşte okuyalım beraber de.
Bismillah.
Bu söz hem bize hem de dinleyenlerimize şey olsun. Akide açısından iyi bir nasihat olur inşallah.
İnşallah hocam. Ehl-i sünnet dediğimiz hocam, hadisler ve Peygamber Efendimiz'in sünneti ışığında.
Şöyle diyelim. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaat. Cemaat kelimesi önemli burada. Sünnet deyince herkes sünnetçi. Yani herkes sünnete inanıyor.
Evet.
Şiiler de kendilerince bir sünnet anlayışı var.
Hı-hı.
Ehl-i beyt'ten gelen hadisleri kabul ediyorlar. Burada önemli olan diyor ki İmam Rabbani, peygambere tabi olmakta sıkıntı yok.
Evet.
Şiisi de, efendim Alevisi de, efendim Mutezilesi de, Haricisi de, hepsi diyor ki peygamber bizim için en büyük örnek.
Evet.
Sıkıntı nerede diyor İmam Rabbani? Sıkıntı onun cemaatine, yani ashabına uymakta. Çünkü ashaba gelince iş değişiyor. Biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat.
Evet.
Peygamber Efendimizin bütün sahabelerini kabul ediyoruz.
Evet.
Yani imanla vefat etmiş sahabeleri. O ve efendim peygamberden sonra aralarına çıkan ihtilafı da bir tarafa üzerine bir master çekip diyoruz ki bizim için bütün sahabe değerlidir. Aralarındaki anlaşmazlık ve sıkıntı o bizi ilgilendirmez. O gününde biz elhamdülillah yoktuk. Kılıçlarımızla girsek daha mı iyiydi bu işe, harbe? Bir tarafta Ali Efendimiz, bir tarafta Ayşe validemiz. İkisi de peygamberimizin için çok kıymetli.
Evet.
Olmuş. Aralarında bir ihtihattan dolayı bir anlaşmazlık çıkmış. Biz hepsine uyduğumuz ve onlardan gelen bütün rivayetleri, hadisleri kabul ettiğimiz için
evet.
Ehl-i sünnet vel cemaat oluyoruz. Diğerleri ise mesela hariciler Ali Efendimiz'i dahi tekfir ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz?
Ya.
Şiiler ise ashabın yarısını Ehl-i Beyt düşmanı olarak damgalayıp onları kabul etmiyorlar.
O zaman ne oldu?
Dinin yarısı elden gidiyor neredeyse.
Allah muhafaza.
Çünkü peygamberden gelen sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin yarısını Ehl-i Beyt'ten duyuyorsak diğer yarısı da diğer ashab-ı kiramdan geliyor. Ebu Bekir Efendimiz'den geliyor. Ayşe validemiz ki ilmin üçte ikisi onda yani. İlmin yarısına fazla sonda. Şimdi onu denklem dışına bırakırsanız kadınların özel hallerini kimden öğreneceğiz?
Ya.
Ayşe validemizden başka bir öğrenecek kimsemiz yok. En uzun yaşamış ve Peygamber Efendimiz'den en çok istifade etmiş alim bir sahabiye. Bu sebeple yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat demek Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, onun sünnetini ve bütün ashabındaki uygulamaları
evet.
alan, onlardan istifade eden biz, yani bizim geniş kitlemiz.
Evet.
Diğerleri ise daha böyle klikçi. Maalesef bugün işte onu görüyorsun. Suriye'deki savaşta falan filan.
Evet.
Yani kafaların takıntı var. O takıntıdan dolayı Müslümanların ölmesine dahi hiç üzülmüyorlar. Hatta seviniyorlar. Ya. Böyle bir yanlış anlayış da var.
Maalesef hocam. Hacı Cemalettin Hüseyin gençliğinin baharı olan şu dönemi ganimet bilsin ve onu imkan nispetinde Hak Sübhanehu'nun razı olduğu yerlerde kullansın.
Tabi gençlik dönemi İmam Rabbani geçen de okumuştuk herhalde, hatırlar mısın İmam Bey? Demiştik ki insan gençken nafaka derdi yok.
Evet.
Şimdi yaş 20-25'e kadar Türkiye'de mesela anne baba adet yani çocuğun nafakasını, her türlü eğitim giderlerini, cep harçlarını karşılıyorlar.
Evet.
Demek ki bu dönemlerde gençlerin başka bir ilgisi de dine ve imanı olması lazım. Dini
evet.
eğitim. Maalesef ülkemizde bunu biz kaybettik. Onu da söyleyeyim buradan. Gençlerimizin beynini tamamen üniversite kazanma odaklı
evet.
formatladık. Daha bir çocuk doğar doğmaz konuşmaya başlar başlamaz hadi üniversite ya. Hayaliyle neredeyse o kadar işi abarttık yani.
Değil mi? Maalesef hocam.
Yani
maalesef.
Rızık endişesini. Ya bizim bu Türklerde rızık endişesi niye böyle çok fazla, ben de anlamıyorum. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ben rızkı sana vereceğim. Garantiledim diyor ey kulum. Merak etme, rızkın garanti ya diyor. Buna rağmen biz ne yapıyoruz? Ya vermezse? Üniversiteye giderse kesin, Allah istemese bile haşa.
Garantisi varsa.
Zorla alırız. Kafası var ya, böyle sapık bir. Farkında değiliz ama bunu da söyleyeyim. Ama işin aslını kazırsanız altında bu çıkıyor. Üniversiteye gitmezsek aç kalırız, sefil kalırız. Üniversiteye gitmeye karşı değiliz. Ben de üniversite hocayım. Ama karşı olduğum ne? Gençler hayatı donduruyorlar. 18-19'a kadar kimse hiçbir dini kitabın kapağını kaldırmak istemiyor. Önce üniversiteyi kazanayım.
Ya.
O zamana kadar dini hayatı erteliyoruz. Bizim akıl bali yaşımız 12-13.
Evet.
Ama 18'e kadar 5-6 sene daha öğrenmedik dini.
Evet.
Ondan sonra üniversiteye giriyor. Üniversite çok zormuş diyoruz. Üniversite bitince inşallah dini öğreniriz. O zaman da üzerine düşünmüyoruz. Çünkü üniversite bitecek bir an önce. Hı hı. Bitince evlilik. Ondan sonra koca adam Kur'an-ı Kerim okumasından haberi yok. Ama fiziği, matematiği çok iyi biliyor. Ömründe hiç kullanmayacağı formüller ezberlemiş. De.
Evet.
Ölünce sana kabirde matematik...
O formüllerden sormayacaklar.
Formülü sormuyorlar. Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın kim? Kitabım Kur'an diyorsun ama okumuyorsun. Bir harfini de tanımıyorsun. Nasıl bu kitabım Kur'an diyeceksin? Meleklere karşı. O yüzden Türkiye'deki bu şey gençlik dönemini maalesef tamamen beşeri ilimlere, yani bu pozitif ilimlere falan yatırıyoruz.
Evet.
Çok büyük bir hata. İnsan hayatının her döneminde, şu da yanlış mesela. Hani bizde var ya, işte haçtan geldi artık bir daha ticaret yapmasın.
Evet.
Teraziye dokunmasın. O da yanlış.
Hep i̇nsan aşırı, ölünceye aşırı kadar gidiyoruz hocam sanki.
İnsan ölünceye kadar terazide tutabilir. Her türlü dünyevi işi de yapabilir.
Evet.
Ailesinin ihtiyacını karşılamak şartıyla. Gençken de namaza gidecek, fıkıh öğrenecek. Hatta şunu söyleyeyim, fıkıh en çok insanın dini öğrenmeye buluğ çağında ihtiyacı var. Niye? Akıl bali olmuşsunuz, gusülü öğreneceksiniz, namazı öğreneceksiniz, daha önce bunları bilmiyorsunuz. Hani sen orta yaşta da belki zamanla öğrenmiş olabilir pek çok şeyi göre göre ama o yüzden gençliğin kıymetini biliyor İmam Rabbani Hazretleri. Ben de buradan tekrar ediyorum bütün kıymetli dinleyicilerimize. Genç çocuklar olabilir, liseye giden, üniversiteye giden. Ama ne olur, bizim atalarımızın çok güzel bir sözü var. Ağaç yaş ikeneğidir.
Evet.
Kurduktan sonra üniversite bitmiş, hayatı şekillenmiş. Hatta şunu da söyleyeyim. Belki bir gençliği, bir genç insanın en çok hayatını şekillendiği dönemler ortaokul, lise ve üniversite yılları. Orada çocuk bakıyorsun dindar aile. Çocuk gitmiş üniversiteye, solcu olmuş, ateist olmuş mesela. veya aile pek dinle alakası yok. Çocuk üniversite bitirmiş, daha takvalı olmuş. Bulunduğu çevreye göre.
Evet.
Yani siz bu dönemde çocuğa yatırım yapmazsanız, ona Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, fıkıh, ilmihal öğretmezseniz, çocuğunuzu alıp bir umreye gitmezseniz.
Evet.
Bu çocuk ne olacak? İleride dine, imana yabancı, böyle hatta İslam kültürüne düşman bir tip ortaya çıkacak. O yüzden evet, şu nasihat çok önemli. Ama ne olur, gençliğin kıymetini bil diyor. Biz de buradan dinleyicilerimize çocuklarımızın gençlik yıllarını imanla doldurma açısından, iman ve takva ve ilimle donatma açısından bir uyarı olarak kabul edelim bunu.
Eyvallah. Ve sonra açıklıyor hocam. Diyor ki yani ilk olarak kendisine gereken ehli sünnet vel cemaatin dost doğru görüşleri doğrultusunda akideyi düzeltmek gerekir. Yani bu gençlik
ilk vazifemiz, buluğ çağına erer ermez bir insan önce akidesini öğrenecek.
Akide.
Allah birdir. Rabbimizin peygamberleri var. Peygamberler vasıtasıyla bize vahiy gelmiş, ilahi kitaplar gelmiş. Bunları sağlamca öğrenecek. Eğer bu yaşta bunları sağlamca öğrenmezse ne zaman öğrenecek? Siz çocuklarınızın gönlünü, beynini sahih akideyle doldurmazsanız,
evet,
yarın bu çocuk gider üniversitede ateist Karl'ın, Marx'ın, bilmem Freud'un, bilmem kimin, filozofların sapık görüşleriyle doğrusunu bilmediği için ilk defa onları duyacaktır. Lisede, üniversitede.
Ha, evet. Demek etkilenecektir ki, ondan sonra.
Etkilenmeyi bırak, iman edecektir.
Ya Allah.
Yani bugün pek çok insanın, peygamberi size söyleyeyim, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil de maalesef işte böyle bir ateist filozof peygamberlik yapıyor da kendi batıl ümmetine, ama ona inananlar bunun farkında değiller. Yani Müslüman diyorlar ki siz niye körü körüne iman ediyorsunuz? Sen de körü körüne bir insana iman etmişsin.
Yani.
Sorgulamadan inanmışsın adamın ticari görüşüne, bilmem insan anlayışına. Ondan sonra peşinden gidiyorsun.
Hatta evrim teorisi gibi bir saçmalığı bilimsel veriler ışığında, son bilimler ışığında bile hala insanların zihnine çeşitli böyle subliminal mesajlar yoluyla, hatta bazen direkt olarak aşılamaya çalışıyorlar.
Çünkü şöyle, bir kısım inançsız ve imansız insanlar Allah inancını yok etmek için,
evet,
insan diyorlar işte tek hücreden, çift hücreden falan yaratılmıştır. Evet. Ya kardeşim, yaratılmış demiyorlar. Kendi kendine gelişerek oluşmuştur.
Evet.
İyi de yani şu yakın 5000 senedir yazılı tarih var elimizde.
Evet.
Hiçbir daha maymunun, Afrika'daki bir maymun kabilesinin insana dönüştüğünü görmedik.
Evet.
Veya bir insan kabilesinin maymunlaştığını da görmedik.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yani cinsler arasında böyle, velev ki olsa ne olur? Yine Allah yaratmıştır. O maymunu yaratan maymun kendine dünyaya gelmedi ki.
Evet.
Maymundan bile insan ortaya çıksa, o maymunu da yaratan birisi var. O da ayrı konu. Ayrı bir tartışma, evet, konusu da. Ama Allah-u Teala biz diyor insanı mükerrem yarattık.
Ya.
Üstün yarattık. Her açıdan. Allah akıl fikir versin. Yani işte siz bunu öğretmezsiniz
yavruya. Evet, evet, evet. Kendisi ona inanacak hocam. Ona
adam
inanacak.
Gidecek üniversitede biz maymundan gelmişiz diyecek.
Evet.
Ondan sonra bir de yani bir büyük buluş yapmış gibi bununla ifsar edip biz medeniyiz, İnsan mükerrem dünyaya gelmiştir daha doğuştan itibaren diyen İslam'ın görüşlerine dalga geçecek belki ama.
Evet.
Esasında bir dikkat etse kendisinin acınacak bir hali var.
Maalesef.
Yani kendisinin, babasının, dedesinin maymun olduğunu düşünen bir insan bugün güruh var karşımızda.
Evet.
Tek sebebi var. Gençken Müslüman anne baba bu çocuğunun beynine, gönlüne İslam'ı aşılamamış.
Akideye
sırf
oluşturmamış.
Aman üniversite kazansın, aman zengin olsun, aman köşe dönsün. Çocuk da tabii ileride sapık fikirlerle görüşünce, karşılaşınca koruması olmadığından hop onları kabul edivermiş. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz, aman ne olur akidemize sahip çıkalım.
Evet.
Tevhid akidesine, Allah'ın varlığına, birliğine, peygamberlerin masumiyetine, günah işlemeden bize örnek olduğuna,
evet,
kitapların hatasız olduğuna. Bugün ne acıdır ki tefsir hocaları var, Kur'an'daki kıssalar mitolojidir diyor. Hadis Allah hocası Allah var, hadislerin çoğu uydurmadır diyor. Yani sağlam olanlara dahi.
Hı hı.
O yüzden yani zor zamanlar yaşıyoruz, size söyleyeyim.
Allah korusun hocam. Hocam alimin de çok bilgilisi ama yanlış bilgisi çok tehlikeli. Siz de bir inşallah bir profesörsünüz ama yani hocam Allah korusun. Çok tehlikeli.
Yani bir alimin ölmesi, alemin ölmesi gibidir.
Değil mi yani? Böyle
ama
kıymet
tam
vermişiz.
Tersine İmam Rabbani'de geçiyor, güzel bir hikaye var, kıssa var. Bir gün diyor ariflerden birisi şeytanı boş boş otururken görmüş. Demiş ki ya senin işin yok mu? O kadar insanın yani yoldan çıkarılması lazım, azdırılması lazım. Sen hani bu işi yapıyorsun. Yok ya demiş. Sapık alimler demiş benim vazifemi yaptığı için.
Ya.
Artık bana gerek kalmıyor. Onlar sağ olsun benim adıma iş yapıyorlar. Doğru bugün. İnsanların imanını şüpheye düşüren.
Maalesef.
Kur'an-ı Kerim olan saygısını azaltan. Ramazan'a olan, işte Ramazan ayı geri yaklaşıyor.
Evet.
Ramazan'a olan saygısını azaltan pek çok, yani ilim ehli demeyeyim ama ilimi ezberlemiş tipler var piyasada.
Evet.
Hakeza ehli sünnet vel cemaat inancına da bunlar zaman zaman zarar veriyorlar. Devam edelim isterseniz.
Evet hocam. İlk olarak kendine gereken ehli sünnet vel cemaatin dost doğru görüşleri doğrultusunda akidesini düzeltmekte. İkinci olarak ise şer'i ve fıkhi hükümlerin gereğince amel etmek. İkinci olarak maddesi bu. Üçüncü olarak da saf sufiliğe ait olan yüce tarikata girmektir.
Tekrar edelim şunu da ben de bir iyice şey yapayım.
İlk olarak kendisine gereken ehli sünnet vel cemaatin dost doğru görüşleri doğrultusunda akideyi
demek
düzeltmek.
Demek ki bir insan tarikata girerken önce akidesini iyice bir sağlamlaştıracak.
İlk olarak
tarikatlar da bazen farkına varmadan insanların akidesine, yani tarikat niyeti o değil ama siz yanlış anlıyorsunuz tarikatı. Ya
sağlam değilse akidesi.
Tabii. Ya veya yani işte bilgisi görgüsü az.
Evet.
Herkes kendi bilgisine, görgüsüne göre değerlendiriyor. Yani Mesnevi'deki çok güzel bir hikaye vardır. Çok harika bir hikaye vardır. Adamın misk dükkanında bir papağan varmış.
Evet.
Asarmış böyle bir dükkanın önüne. Herkese laf atıyor papağan.
Hmm.
Güzel böyle konuştuğu için. Herkes müşteri oluyor. Bir şey satın alıyor. Bahanecek. Bir gün adam namaza gitmiş. Papağanı dükkanın içine koymuş. Tabii kedi gelmiş. Kedi papağanı korkutunca papağan uçmuş sağa sola. Ne kadar misk şişesi varsa devirmiş. Sandalyenin üstü, masa falan misk, yağ da kaplanmış. Adam namazdan gelmiş. Bir oturmuş. Her tarafı yağ içinde.
Ya.
Misk. Ama pahalı da bunlar her biri. Altın değerinde. Güzel kokular. Kafası kızmış. Papağanın uçtuğunu yaptığını bildiği için.
Evet.
Ama neyi yaptığını bilmiyor. Hayvancağız bilerek, yani isteyerek yapmamış ki.
Evet.
Kafasını bir tane vurmuş elindeki neyi varsa. Hayvancağızın kafasının tüyleri dökülmüş. Ve kuş konuşmaz olmuş.
Ya.
Konuşmayı kesmiş. Adam tabii çok üzülmüş yaptığına. Çünkü artık müşteriler azalmış. Evvelden papağan güzel tatlı laflar ediyordu gelen geçine. Müşteri artıyordu. Sadakalar veriyormuş. Kafasını taştan taşa vuruyormuş. Ben ne yaptım? Hay elim kırılsaydı bu hayvancağıza ben niye vurdum? Kendi veli nimetimi işte efendim sakatladım diye. Hem üzülüyormuş hem de böyle sadakalar dağıtıyormuş falan filan. Derken bir gün dükkanın önünden bizim cavlaki dediğimiz öyle bir derviş cinsi var.
Evet.
Saçını sakalını kazıtan, kaşlarını kazıtan bir derviş tipi var. Bunlar çok makbul değil ama işte neyse. Bu adam dükkanın önünden geçince papağan da onu görmüş. Demiş ki tabii hayvan kendi anlayışına göre şimdi. Kendi dar dünya görüşüne göre değerlendiriyor. Sen de demiş efendinin dükkanına demiş yağları mı döktün de demiş kafana efendi demiş. Bir şeyle vurdu da demiş saçların döküldü diye. Herkes gülmeye başlamış tabii. Derviş gülmüş, duyanlar gülmüş. Hayvancağızın da dili açılmış.
Ya Mesnevi'de mi geçiyor?
Mesnevi'de geçiyor bir hikaye.
Enteresan hocam.
Çok güzel bir hikaye. Şimdi yani
Cavlakiye de aslında sen bir hata mı işledin bu hale geldin? Bu halin hal değil demek istiyor.
O
belki
da var ama yani o insanı kendisi gibi kuş zannediyor.
Evet.
O kuş da tabii kafeste durur. Efendinin dükkanında diyor herhalde yağ döktü ki benim gibi. Efendi kafasına vurdu.
Evet.
Bu hale geldi diye düşünüyor kuş. Hayvan ne yapsın? Şimdi siz de tarikata girdiniz. Kafanızda ciddi bir efendim tevhid görüşü yoksa, Allah'ın zatını sıfatlarını tanımıyorsanız ne yaparsınız? Allah'ın sıfatlarını şey efendi yakıştırabilirsiniz. Başka insanlara yakıştırırsınız.
Allah muhafaza.
Allah göstermesin. O yüzden diyor ki İmam Malik diye bir zat var. Bu fakih olan İmam Malik değil. Elfiye İbni Malik diye Elfiye yazarı. Kuzey Afrikalı. Diyor ki kim diyor tasavvufa girer de fıkhı ve kelamı öğrenmezse zındık olur.
Allah Allah.
Ben Mehdi'yim der. Bugün yok mu nice insanlar kendisini peygamber zanneten?
Evet, evet.
Zındık şu demek, tarifi de şu. Müslüman gibi ibadet ettiği halde akidesi bozulduğu için dinden çıkan,
Allah muhafaza,
amelleri boşa giden insan demek. Hatta bizim Emin Işık hocamız çok anlatırdı. Tımarhanede diyor bir tane peygamber var. Yani kendini peygamber zannediyor. Ben peygamberim, evet, diyor falan filan. İsmini de söyleyeyim hocamız. Her sene diyor Mevlid kandili geldi mi de para toplar delilerden. Tımarhanede Mevlid okutur.
Ya.
Derler kardeşim sen de peygambersin. Niye başka peygamberin bir şey için Mevlid okutursun deyince. Ya kardeşim hepimiz aynı işi yapalım. Meslektaşlarız.
Ya.
Bu meslektaş dayanışması derdi diyor.
Ya.
Akide yanlış olursa tabii deliye gülüyoruz ama.
Evet.
Bugün ne akıllı görünen deliler var piyasada.
Onlar da güldür aslında hocam yani. Mantıksız bir hareket çünkü yaptıkları.
Gülsek iyi de ahirette bir de bunun azabı var.
Ya.
Çünkü Allah'ın sıfatlarını bir mahlukata yakıştıramayız.
Evet.
Şeyhimize peygamberlik vazifesi veremeyiz. İbn-i Meşiş radıyallahu anh'ın birisi geliyor. Büyük Allah dostu veli. Diyor ki ey efendi diyor bana hani farzlar işte haramlar söyle de sen bana özel tarife yap. Ona uyayım deyince oğlum ben peygamber miyim diyor.
Ya.
Ben ancak diyor peygamberin söylediklerini sana söylerim. Kendi başıma yeni haram helal uydurma hakkım var mı? Şimdi ne var bir cemaatten herkesin bahsettiği bildiği cemaat var. Her türlü evet. Ya haramı, yalanı, dolanı helal gösteriyor değil mi müritlerine? Takiyeyi,
evet,
soru çalmayı.
Evet.
Niye? Başlarındaki adam sanki peygambermiş gibi onlara böyle bir yetki verilmemiş halbuki. Bir şeyhin de böyle bir vazifesi yok. Bir şeyh efendi müridine bir haramı işle ben sana kefilim diyebilir mi? Diyemez. Hani bizim cahil halk arasında öyle bir şey vardır. Sen yap günahsa ben çekerim. Günahın derler ya.
Nabalı günah benim boynuma derler.
Vebali benim boynum. Vebali saçmalık olur mu? Senin de boynuna doğru. Sen tavsiye ettin. Sen cezasını çekeceksin ama esas o günah işleyen de çekecek cezasını.
Evet.
O yüzden hepsi bunların inançla, akideyle alakalı. Önce akidemizi düzelteceğiz tarikata girerken.
Bir akidemizi düzelteceğiz.
İki.
İkincisi de hocam şer'i ve fıkhi hükümlerin gereğince amel edeceğiz.
Ay Allah razı olsun. Yani namaz eksik olmaz. Abdest yok. Tarikata girilmez.
Tamam.
Bunları tamamlayacağız. Ondan sonra?
Üçüncüsü de saf sufiliğe ait olan yüce tarikata girmektir.
Ha ancak akidemiz düzeldi. Farzlara, haramlara güzelce uyuduk. Ama daha fazla istiyoruz.
Evet.
Rabbimizin katında daha çok yükselmek istiyoruz. O zaman ancak tarikata girilir. Bugün maalesef bunun tam tersini yapanlar var. Abdest yok, namaz yok, bilmem işte dini bir hayat yok, haram helal
hemen,
yok.
Hemen tarikata.
Tarikata gireyim, havada uçayım ne güzel.
Allah Allah.
Bu tamamen çok yanlış bir düşünce.
Onlar ne olurmuş hocam? Onu da söylüyor. Diyor ki kim de bundan geri kalır ise muhakkak ki açık bir ziyana uğramıştır.
Kaybetmiştir. Yani ben tarikata girdim diye kendini oyalarsın. Hiçbir kazancın olmaz. Hani Mevlana'nın çok güzel bir tabiri var.
Evet.
Adam diyor gece altın topluyum diye taş toplar. Sabah bir bakar ki bir çuval taş taşımış boşu boşuna sırtında. Onlar altın zannetmiş, mücevher zannetmiş. O yüzden mücevher diye torbamıza taş doldurmayalım.
Allah korusun hocam.
Ya.
Allah korusun. Hocam programımızın sonuna geldik. Mektubumuz da bitti gerçi. Üç kısa mesaj. Ama bakın ben her seferinde söylüyorum hocam. Bu sizin gerçekten çok muhteşem böyle açılımlarınızla her kelime neredeyse bir mesaj niteliği taşıyor. İmam Rabbani'nin de bu mektubu hani bize ne mesajlar verdi bakın.
Açılım tabii üstadların mektuplarındaki.
Ya.
Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevami'ül kelimdi. Az sözde
az
çok
söyler.
Şey ifade ederdi. Tabii evet. Allah dostlarına da bu siniyor hallerine. Peygamber yaklaştıkça az konuşarak, öz konuşarak çok mana ifade ediyorlar.
Aynen
bizim
öyle.
Gibi işte boş boğazlar da
estağfurullah hocam.
Bunları çoğaltmaya estağfurullah. Çalışıyoruz. Allah
eyvallah hocam.
Hatalarımızı, taksiratlarımızı affeylesin.
Ağzınıza sağlık hocam.
Amel etmeyi nasip eylesin inşallah.
Amin. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Hacegan'la Mektuplar programının daha burada sonuna geldik. Yeni bir programda yine sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. O ana dek hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.